Merhaba arkadaşlar. Bugün Serbest Kürsü adı altında oluşturacağımız podcastimizin Treco Artista Spor üzerine kurduğumuz ilk bölümü. Uzun zamandır kafa yorduğumuz bir şeydi açıkçası podcast çekmek. Fakat bu arkadaş ortamında yarattığımız sohbetleri sizlerle paylaşmak için uygun zamanı birazcık kolluyorduk. Şimdi Treco Artista özelinde futbol konuşacağız. Ara sıra basketbola gireceğiz ama ağırlıklı olarak Avrupa futbolu üzerine olacak bu kaydımız. Bu bir pilot çekim, pilot yayın olacak. Hoşunuza gitmesi durumunda, bizim beğenmemiz durumunda kendi yaptığımız işi devamını getirmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Yanımda Mustafa var şimdi. Neden spor üzerine başlıyoruz? Önce onu söyleyelim. Aslında uygun zamanı kollamayı bekliyorduk dediğimiz gibi. Bugün Şampiyonlar Ligi olsun, Türkiye Ligi'nde kızışan yarış olsun, basketbolda playoff'ların gelmiş olması olsun, hem NBA'de hem Euroleague'de. Bunlar üzerine konuşacağız. Ve elimizde çok fazla konu birikti. Aslında sohbet ederken de anlayacaksınız bunu. Umarız canınızı sıkmayız. Umarız çok uzun sürmez bu. Başlayalım o zaman sizlerle. Dediğim gibi yanımda Mustafa var. Aslında bu Merhaba. Fikrin kurucusu o. Yaratıcısı o. Biz sadece ona destek olmaya çalışıyoruz başlangıç aşamasında.
Estağfurullah.
Nereden başlayalım açıkçası? Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde biliyorsun eşleşmeler bitti. Yarı final eşleşmeleri geldi. Tottenham'ın Ajax'ın yarattığı sürprizler var. Transfersiz Tottenham ve gençlerden yetişen Ajax. Bu konu hakkındaki fikirlerini alarak başlayayım senin önce.
Yani şimdi açıkçası iki maçta da iki eşleşmenin maçlarında da çok keyif aldım ben izlerken. Fakat ben iki takımı da uzun yıllarda takip ediyorum. Yani Tottenham'ı 2002-2003'ten beri, Ajax'ı da çok ben kendim ufaklıktan tanıdığımdan beri, yani Şampiyonlar Ligi'nde hep bir iki aslında ekol takım. Biraz daha Tottenham'ın son yıllardaki toparlanışıyla beraber, daha böyle çıtayı aşmasıyla beraber kendilerine bir farklı bir rota belirlediler. Ya yani şöyle söyleyeyim, Tottenham hem Premier Lig'de hem Şampiyonlar Ligi'nde her türlü A, B, C planı olan bir takım aslında. Mesela Manchester City bunu yapamadı. Manchester City sadece kazanmaya yönelik, ama Tottenham mağlupken ya da berabereyken maç hangi türlü reaksiyonu alabileceğini bilen, gerektiğinde bekleyen, oyunu bekleyen, gerektiğinde hücumu çok iyi biçimde yoğunlaştırabilen bir takım maç içerisinde. Bunu çok güzel bir biçimde uyguladılar bu zamana kadar. Hem grup maçlarında olsun, Barcelona'ya karşı, Inter'e karşı, hem de eşleşmelerde kendilerini çok iyi biçimde maçlarda gösterdiler. Çünkü Pochettino biraz Southampton'dan geldiği için Southampton biraz daha alt, orta alt seviye takımı. Orada her türlü sonuca karşı nasıl reaksiyon alacağını bilen hoca. Fakat Guardiola bunu bilmiyor. Guardiola hep üst düzey, üst seviye takımlarda oynadığı için sürekli kazanmaya yönelik ve skoru almaya yönelik ve sürekli rakibi boğan bir futbolu şey yaptığı için aksi durumları çok iyi biçimde toparlayamıyor. Şampiyonlar Ligi'nde de bunu yaşadığı sıkıntı hep bu yıllardır, uzun zamandır Guardiola geldiğinden beri yaşadığı sıkıntı bu aslında Manchester City'nin.
Benim bu konuda söylemek istediğim aslında Tottenham özelinde bir şey var. Günlerdir işte okuyoruz. İki farklı açıdan yaklaşıyorum bu konuya. Tamamen teknik kısmını bir kenara bırakarak. Bu Pochettino'nun aslında transfer yapamadan buraya gelmesi. Tabii ki evet, yani milyon eurolar havalarda uçuşurken özellikle son dönemde Pochettino'nun transfer yapamaması, takımın, kulübün bütçesini stadyumu geliştirmek üzerine kuracak olması, hepinizin belki de futbol menajeri oynarken aşina olduğu bir şeydir bu. Bu olay aslında tabii ki bir dezavantaj, ama Pochettino bunu avantaja çevirmeyi de biliyor. Çünkü elindeki oyuncular uzun zamandır takımın içerisinde yer alan ve artık birbirleriyle oynamayı ve her türlü skora karşı, her türlü duruma karşı reaksiyon almayı bilen, birbirinin reaksiyonunu tanıyan oyuncular. Bu da bence ciddi anlamda bir etki sağladı. Yani maç, özellikle işte bu City'nin evindeki maç üzerinde konuşursak, 2-1 öne geçtikten sonra durumun 4-2'ye gelmesi ve sonrasındaki Tottenham'ın vereceği reaksiyon çok önemliydi. O golü atamamış olsalar belki bugün başka bir şey konuşuyorduk Tottenham hakkında. Ama ne olursa olsun Tottenham'a oyun disiplininden kopmamayı, 4-2 gerideyken bile bir gole onların turu geçeceğini bildiği fikrini değiştirmedi. Bu çok önemli. İşin öteki kısmında da Ben finans öğrencisiyim ve finans üzerinde bir yorum yapmak istiyorum. Nedense bakıyorum, kontrol ediyorum etrafındaki kulüpleri. Bu Türkiye'de de böyle olmalıydı. Bunu belli bir başlık, belli bir oranda sağlayabildik. Mesela Galatasaray Stadyumu'nu yaptıktan sonra Şampiyonlar Ligi başarısı geldi. Çeyrek final oynadı. Şampiyonluklarla süsledi bu gelirini. Beşiktaş Stadyumu'nu tamamladıktan sonra ciddi bir gelir elde etti. Ve bir başarı sağladı Avrupa'da. Fakat bizim gittiğimiz yerle Avrupa'da stadyumunu yapan ve bunu ciddi bir gelir kaynağı haline getiren kulüplere baktığım zaman onların elde ettiği başarı farklı. Juventus, hatırlarsınız hepiniz, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Galatasaray'a grup aşamasında kaybettiği son maç sonrası elendi. Sonrasında Galatasaray'ın gittiği yeri hepimiz gördük, biliyoruz. Fakat Juventus ondan sonraki sene Şampiyonlar Ligi'nde yarı final, sonraki sezonda final oynadı. Yanlış bilmiyorsam bunu. Bunun diğer tarafından baktığımız zaman Juventus hala ciddi bir değer olan, belki dünyadaki en önemli iki oyuncudan bir tanesini kadrosunda barındıran ve buna bir bütçe ayırmayı başarabilmiş bir takım. Bunu sağlamasının en büyük sebebi aslında stadyum gelirlerini kullanabilmek. Ben İtalya'dayken bir Milan taraftarıyla konuşmuştum. Milan taraftarı açık açık bu kopuşun sebebinin, en büyük sebebinin Juventus'un stadyumunu yapması ve bundan yarattığı gelir kaynağını çok verimli kullanması olduğunu söylemişti. Aynısı belki de Tottenham stadyumu için de geçerli. Tottenham yeni stadyumunu yaptıktan sonra, yaptığı ilk senede, o stadyumda oynamaya başladığı ilk senede Şampiyonlar Ligi'nde yarı final seviyesine erişti.
Yani bu aslında çok böyle hani sosyal medya tabiri vardır ya, cefasını çekiyor Pochettino aslında. Yani bir rugby stadında oynuyorlar yani maçlarını. Taraftar, onların da çok ateşli bir taraftar var. Çünkü Kuzey Londra'da Tottenham'ın bulunduğu bölge daha çok ağırlıklı olarak göçmenlerin bulunduğu bölge. Türkler de var çok. Pochettino fazlasıyla sabır gösterdi zaten. Başkan Levy, Tottenham Başkanı'nın tüm yoğunluğunu stada vermesiyle mütevellit, kendini hep bir şekilde elindeki malzemeyi en iyi kullanan biçimine yorduğundan dolayı takımın hep bir şeyde belli bir seviyede kaldı. Aşağı çekmedi, hep bir seviyede kaldı. Fakat bahsettiğin noktada stadın çok çok önemli değeri var. Yani o Milan örneğinde de aslında Milan kendi stadını yapamadığı için şu anda hatta iptal olma durumuna gelme durumu söz konusu projesinin, stat projesinin. Hala Inter'le aynı stadı paylaşıyorlar. Bu dediğin noktalarda tabii ki de stadın çok çok önemi var. Çünkü artık kendi evinde oynanan maçların çok büyük bir önemi var. Birçok takım elemeli turnuvalarda olsun, liglerde olsun, kendi evindeki maçlara 3 puan gözüyle bakıyor. Veyahut da kazanma gözüyle bakıyor. Skor alma gözüyle bakıyor. Çünkü orada yani taraftarlara yaşattığı sinerji, taraftarın takıma olan katkısı yatsınamaz futbolda. Bu böyle olduğu için zaten o dediğin noktaya geliyoruz. Yani hem gelir anlamında hem takımın başarısı anlamında çok çok önemli stat.
Diğer tarafta da elimizde bir Ajax örneği var. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda tek bir maç bile kaybetmeden şampiyonlar yarı finale çıkmayı başarmış bir takım. Bir yandan stadyumun, taraftarın desteğinin öneminden bahsederken evindeki ikinci tur knockout stage maçlarında ve sonrasındaki çeyrek final maçlarında evinde kazanamadan hem Real Madrid hem de Juventus gibi iki dünya devini eleyerek yarı finale çıkmayı başarmış bir takım var. Bu konu hakkında önce senin fikirlerini alayım istiyorsan Mustafa.
Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi Ajax'ın zaten bir ekolü var. Bir ekol. Hani 94-95'teki Avrupa şampiyonluğunda işte Kluivert'ların, Seedorf'ların, De Boer kardeşlerin oğlu Milan'ı yendiklerinde bile kadro çok gençti. Hep bu devam ettik. Yani sadece dönem dönem takımın işte kimyası oturmuyordu ama hep genç oyuncular vardı. Yani son yıllarda ise özellikle Frank de Boer döneminde aslında çok iyi bir nüve varken ellerinde Frank de Boer'un yanlış kadroyu kullanımı, oyuncuları bir üst seviyeye çekememesi. Çünkü bir yandan da teknik direktörün de elinde aslında oyuncuların seviye atlaması, sınıf atlaması. O kadroda mesela şu andaki söyleyeyim mesela savunma hattını. Toby Alderweireld şu anda Tottenham'da. Jan Vertonghen hem Tottenham'da hem Belçika'da milli takımında kaptan. Thomas Vermaelen o da Belçika'da. Daley Blind vardı. Ve Gregory Van der Fiel vardı. Ya böyle bir savunma nüvesi vardı elinde. ama kullanamıyordu. Peter Bosz biraz daha seviye atlattı takımı. UEFA finaline taşıdılar. Manchester United dramatik bir şekilde yenildiler ama orada bile bir ateşleri vardı, bir şeyleri vardı. Ten Hag, Erik Ten Hag geldiğinde bu takıma biraz daha tecrübeli oyuncular olsun, Lasse Schön olsun, Dusan Tadic olsun, çok iyi entegre etti takıma. Yani takım aslında birbirini çok iyi tamamlıyor. Birinin açığını başkası, diğer takımın oyuncuları hemen kapatıyorlar. Ve çok hızlı bir şekilde, aktif biçimde 11 oyuncu da sahada kalecisinden santraforuna kadar aktif biçimde oyunda kalıyor. Yani bu aslında o modern futbol dediğimiz şeyin biraz da bir nevi karşılığını getiriyor. Yani çok böyle klişe romantik futbol sevdalarının tabiri gibi oluyor ama aslında olması gereken de bu. Yani bir takım oyununun en iyi şekilde yansıttı sahaya Ajax. Ve hani taraftar desteği de olmadan da deplasmanlarda skorunu aldı. Çok iyi biçimde oyununu sergiledi. Benim görüşlerim bu şekilde yani. Çünkü şey de var Ajax'ta, yani birisi giderse yerini altyapından hemen birini entegre ediyorlar çabucak. Sorumlulukları çok iyi yükleyebiliyorlar oyuncularına genç yaşlarda. O yüzden o şekilde ben Ajax'ın başarısını şaşırmıyorum. Sadece hem teknik direktörün Ten Hag'ın çok iyi bir biçimde takımı yönetmesi, hem de o sinerjiyle beraber rüzgarları arkasına aldılar yani.
Benim de bu konuya milli takımlar bazında bir bakış açım var aslında. Bu 2016 Euro 2016 turnuvasında Hollanda'yı grupta saf dışı bırakarak gittik biz o turnuvayı, hatırlarsanız.
Evet.
Ve Hollanda'nın gerçekten dramatik, çok kötü bir performansı vardı. İşte dünya yıldızı, herkesin bildiği Wesley Sneijder, Arjen Robben gibi adamlar olmasına rağmen bu turnuvada yer alamadı Hollanda. Ve sonrasında 2018 Dünya Kupası'nda da benzeri bir Hüsran'la karşılaştı. İşte tüm bunlar göz önüne alındığında aslında Hollanda ekolünün dünyadan yok olmaya başladığı, 4-3-3 futbolunun, hücum futbolunun dünyadan yok olmaya başladığını ve Hollanda ekolünün de bu noktada eridiğini düşünüyordum ben. Nitekim hala Hollanda milli takımına baktığınız zaman işte Ryan Babel'i 32 yaşında olmasına rağmen entegre etmeye çalışıyorlar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar diye düşünüyordum. Fakat bu turları izledikten sonra özellikle Real Madrid eşleşmesi çok dikkatimi çekmişti benim. İkinci maçı şans eseri denk geldim o saatte, o gün. Ve başından kalkmadan izledim oynadıkları futbolu. Genç oyuncular üzerinde, De Ligt üzerinde,
Frankie de Jong
üzerinde Barcelona'ya sattıkları. Ki Barcelona Hollanda ekolünü çok sever, Johan Cruyff üzerinden baktığımız zaman. Bu oyuncular aslında milli takıma çok ciddi katkı sağlayacaklar. Ve bu şekilde bence Hollanda ekolü farklı bir şekilde dönüşmüş olarak, dünya futboluna entegre olmuş şekilde tekrar geri dönecek.
Yani benim tabii ki de öyle. Hatta şu anda da baktığımız zaman hem genç oyuncular hem de şu andaki tam yaşlarındaki ideal oyunculara baktığımız zaman aslında defans ve orta sahada çok iyi bir nüve var. Yani buraya bir Wijnaldum geliyor. Stefan de Vrij var Inter'den. Çok iyi bir savunmacı. Tekniği çok yüksek bir oyuncu.
Santrafor'da biraz eksikleri var sanırım.
Tabii Santrafor en büyük sıkıntısı o. Yani o Olympique Lyon'da oynayan, şu anda aklımda Defay'ı oynatmayı düşünüyorlar yani Santrafor olarak, ki o aslında bir daha çok kanat forvet, yardımcı forvet, kanat oyuncusu tam olarak Defay. Ama defans ve orta saha nüvesine baktığımız zaman elimizdeki oyuncu kadrosun topluluğa müthiş bir birikim. Yani aslında burada nokta santrafor sıkıntısı çekecektir bana göre Hollanda. Yoksa Hollanda hala bence bir ekol. Hala daha 4-3. Şu anda 4-3 zaten dünyada çok önemli bir noktada. Bütün takımlar onunla entegre olmaya çalışıyor. Ligimizde bile Galatasaray, Fenerbahçe, hatta son dönemde Beşiktaş bile bunu yavaştan 4-2-3-1'den 4-3'e geçmeye çalışıyor. İşte Adem'le hiç çekmeye çalışıyorlar. Daha çok kanala falan. Yani aslında orada bir sıkıntı yok Hollanda. Hollanda'nın sadece şu anda bir santrafor eksiği var bana göre yani. Ama onun dışındaki nüve, elimizdeki nüve çok çok iyi. Yani Hollanda ekolü açısından, takımı açısından. Bence başarı sağlayacaklardır.
Hazır Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de Hollanda ekolüyle bağlantısını kurduktan sonra Türkiye Ligi'ndeki kızışan yarışa bir dönelim istiyorum ben.
Olur.
Hafta içinde ortalık bayağı karışıktı. Göksel Gümüş'ten yaptığı açıklamalar, Abdurrahim Albayrak, Mustafa Deniz'in Galatasaray Kulübü'nün açıklamaları, Fenerbahçe Kulübü'nün bu açıklamalara tepkisi. Fakat sonuçta baktığımız zaman 6 hafta kaldı Bu 6 hafta üzerinde sen ne düşünüyorsun? Galatasaray'ın içeride oynayacağı Başakşehir ve Beşiktaş maçları var.
Yani aslında normal şartlar altında baktığımız zaman yani her türlü sonuca gebe indik. Ama hani hep bir dış faktörler ya da takımlar haricindeki faktörler devreye girdiği zaman zaten çok tadı kaçan ve hani sürekli gündemi teşkil edecek sorunlara gebe olacak maçlar olacağını düşünüyorum bir yandan da. Yani aslında baktığımız zaman çok keyifli bir mücadele var. Altta da üstte de. Ama öte yandan da baktığımız zaman sürekli yani VAR gelmesine rağmen hala daha tartışmaları süren bütün yani sanki kendim bazen böyle 1950-1960'lardaki böyle bir faşist rejimin altında yaşıyormuşuz, sadece bizi futbolu uyutuyormuşçasına bir gündem yaratılmaya çalışılıyor ama yani bırakalım artık futbol oynayalım yani. Ben ona gözle bakıyorum bir yandan da. Bir yandan da yani Galatasaray'ın da hala şansı var. Başakşehir hala da hani bana göre tam olarak koparabilmiş değil. Yani çünkü son haftalar bir tarafta bakınca Galatasaray son yarışları çok iyi, şimdi ipi göğüsleyen bir takım. Çok iyi oynayan bir takım. Bir camianın yıllardır bir ekolü var, bir psikolojisi var. İnanarak gidiyorlar. Bir yandan da yani belli bir şekilde kurulmuş ve sonları çok son yıllarda pek iyi getiremeyen bir Başakşehir örneği var. Ama bir yandan da mesela skoru aldığı zaman hemen çok iyi biçimde maçı kontrol altına alan bir Başakşehir var. Ama bir yandan da hala da sezon başından beri hücum sorununu çözememiş bir Galatasaray var. Hala daha hani biraz daha kişisel becerilerle skoru alan bir Galatasaray var. O yüzden yani çok böyle iyi tahminler yapamıyorum açıkçası. Her türlü sonuca gibi ama bir yandan da mesela psikolojisi kaldırmayabilir. Kendi kendisi aslında Beşiktaş ve Başakşehir'de oynayacak bir Galatasaray olur. Puan da kaybedebilir. Yani Başakşehir haftaya da yenilebilir. Çok böyle ben de meraklar içerisindeyim açıkçası.
Evet, tahmin edilmesi zor ama bu söylediğin şeye çok katılıyorum aslında. Biraz futbol oynayalım artık. Yani tamam, bazı hatalar oluyor. Ligin her yerinde oluyor ki Galatasaray, Fenerbahçe, Galatasaray maçları Türkiye'nin en büyük maçları. Buna rağmen buradaki hataları, bakın bugün Cuma günü biz bu kaydı aldığımız zaman ve üzerinden 5 gün geçti. Yarın Galatasaray bir sonraki haftanın maçını, Başakşehir bir sonraki haftanın maçını oynayacak. Pazar günü Galatasaray oynayacak ya da tam tersi söylediğimin. Ve biz hala Galatasaray Fenerbahçe maçını konuşuyoruz. Buradaki hataları konuşuyoruz. Birazcık artık bunu bırakıp futbol oynamamız lazım. Benim bu konudaki görüşüm de aslında senin gibi. Bu hafta da her şey gibi. Ondan sonraki hafta da her şey gibi. Bana kalırsa lig 33. haftadaki Galatasaray Başakşehir maçına kadar devam edecek. Ama o maçta Galatasaray taraftarı 3 puanla bakıyor olmasına rağmen maça, o maçın da çok garanti olmadığını düşünüyorum ben. Hiçbir maçın olmadığı gibi. Aslında şöyle bir örnek vermek istiyorum. Türkiye'nin voleybolu, erkek voleybolu, bayan voleybolu, kadın voleybolu. Türkiye'nin şu anda gurur kaynağı. Çok ciddi başarılar elde ettiğimiz bir yer.
Tabii.
Basketbolda Fenerbahçe Beko'nun yaptığı başarılar, Anadolu Efes'in bu sene Final Four kovalıyor olması çok ciddi başarılar. Buralarda da bu hatalarla biz çok uğraştık zamanında. Ama ne zaman bunları artık bir kenara bıraktık? Ne zaman artık bütçelerin, oyunların, hocaların, taktiklerin konuşulmaya başladığı bir dönem oldu? Ki bunu Türkiye'ye gelen büyük isimler, işte Obradovic sayesinde yaptık. Türkiye'nin kendi içinden istirdiği Ergin Ataman, Oktay Mahmuti sayesinde yaptık. Bu branşların belki amatör olmasının da bunlarda etkisi var. Ama buralarda elde ettiğimiz başarılara birazcık bakıp aslında iç çekişmelerden uzaklaşıp artık başarıyı kovalamamız gerekiyor.
Tabii. Yani sen az önce voleybol örneğini verdin. Yani Eczacıbaşı, Vakıfbank senelerdir Fenerbahçe katın voleybol takımı da.
Erkek voleybolda Halkbank var.
Yani bunlar hep final oynuyorlar her sene yani. Bunlar inanılmaz derecede başarılar elde ediyorlar ve hep bu göz ardı ediliyor bir yandan. Basketbolda keza dediğin gibi hem kadın basketbolumuzda hem erkek basketbolunda da inanılmaz derecede aslında bir yurt dışından bakan gözlerin aslında çok büyük ekol dediği bir ülkeyiz yani. Ciddi ciddi sevilen, başarı sağlayan ve birçok oyuncunun da gelmek istediği bir ülkeyiz yani yabancı oyuncular. Ama yani bu futbolda maalesef bunu diyemiyoruz bir yandan da. Çünkü kulüplerimiz batık seviyede. Yani hala amatör kalmasının sebebi de bir aslında bu. Yani futbolu o kadar çok açık var ki şu anda. O kadar çok eksiğe düşmüş durumda ki kulüpler. Ve artık onu da birçokuna fark ediyorsundur. Yani bu sene bu kadar çekişmeli geçmesinin ligin geçen sene de keza öyle. Tamamen ve tamamen artık o makasın eskisi kadar çok açık olmamasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çok iyi oyuncular buluyorlar ucuz ve makul rakamlara. Takımlar hemen birbirlerini bir şekilde entegre edip çabucak reaksiyon verebiliyorlar.
Bunda gelen yabancıların da etkisi var bana kalırsa. Çünkü tamam her ne olursa yani her ne kadar şu an yabancı sınırının tekrar gelmesi konusunda konuşulsa da yabancının düşürülmesi konusunda konuşulsa da bugün ligin 5.'si ile 13.'si arasında 3 puan fark var. Ve bu takımların çoğunluğunda Türk oyuncu kadar neredeyse yabancı oyuncu var. 14 yabancı sınırını neredeyse çoğu takımımız Süper Lig'de tüketiyor. Ve bu eksende bakıldığında finansal olarak bunun zararlı olduğunu söyleyen kesimi nedense sadece sattığı oyuncular üzerinden bakıyor. Bugün Galatasaray sene başında Emre Akbaba'ya 4 milyon euro para verdi. Bundan önceki senelerde Alper Potuk, Mehmet Topuz, bu örnekler önümüzde açık. Galatasaray'ın Tarık Çam'da verdiği paradan bahsetmek bile istemiyorum artık. Bu tabii ki Anadolu kulüplerinin Türk oyuncuları yetiştirip gelir kaynağı elde etmesinin en büyük sebebiydi, yabancı sınır. Fakat baktığınız zaman bugün Malatyaspor'un Avrupa Ligi'ne gitme hedefi varsa
Sissoko, Fornal kalecileri müthiş oyuncular aldılar mesela. Neydi? Sağ tarafta oynayan sağ kanat oyuncusu adını unuttum. Geçen sene Benevento'daydı. Yani çok iyi oyuncular buluyorlar aslında. Orada şu anda ismi aklıma gelmedi. Kanat oyuncusunda.
Alexic mi?
Alexic var yanındaki şey
Guilherme var.
Guilherme mesela çok severdim onu ben izliyordum. Çok güzel uygun fiyata alındı. Yani bu oyuncular aslında dediğine geliyor bir yandan da. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Çok dil yandı bizim kulüplerimizin. Biraz akıllanmaya başladıklarını gördük. Yani bu sezon ben biraz onu gördüm. Yani çok da böyle artık negatif eleştiri de yapmak istemiyorum. Bir yandan da ucuz ve uygun oyuncular buluyorlar. Maliyeti uygun oyuncular bulup takıma çok iyi entegre ediyorlar aslında. Bu güzel bir şey. Çünkü dilleri yandı. Hepsinin kasta davalık var. Trabzonspor bu dönem transfer yapamadı mesela. Onazi gibi oyuncudan yoksun kaldı. Yoksa onların elinde de çok iyi bir nüve vardı. Yani o Hüseyinler, Ikubanlar. Ya bunlar Filip Novak çok iyi ikinci yarı geçiriyor. Pereira sakatlanmadan önceye kadar çok iyi bir performans gösteriyordu şeyde. Yani bu örnekler var elimizde. Yani oyuncu aslında kulüplerimiz biraz da akıllanmaya başladılar bu konularda. Onun da haklarını vermemiz lazım. Bu yabancı serbest siyasetinde çok büyük bir etki sağladı. Anadolu kulüplerimizin tabir edeceğim kulüplerimizin bir üst noktaya çıkabilmesi açısından ve o daha çok o mücadeleye, o rekabete girebilmesi açısından çok önemli bir şey. Yani hem de Türk futbolu açısından öyle söyleyebilirim.
Basketbol noktasına geçelim birazcık istiyorsan.
Ne olur.
Euroleague üzerinde biraz konuşalım. Dün açıkçası beni de çok sürprize uğratan, tüm Türkiye'yi sürprize uğratan 18 maçları evinde kaybetmeyen Fenerbahçe'nin Zalgiris mağlubiyeti. Sarunas Seskevicius karşısında. Bu noktada sabah okuduğum bir detaydan bahsedeyim sana. Çok da hoşuma gitti açıkçası okurken. Olympiakos-Siena eşleşmesi. Yılını tam hatırlamıyorum. Olympiakos-Siena eşleşmesinin ilk maçı Olympiakos'un sahasında oynanıyor. Siena ilk maçta ilk yarı bittiği zaman sadece 9 sayı atmış durumda. Ve maçı 24 sayı gibi bir sayıyla bitiriyorlar. Attıkları toplam sayı ve 40 sayıda fark yiyorlar yaklaşık. O Siena, Boğmak Yalab'ın da oynadığı Siena ve çok iyi bir takım o zaman. İkinci maç geldiği zaman artık o maç onlar için bir maç olmaktan çok bir karakter savaşı olmaya başlıyor. Direnç gösterebilirler miydi? Gösterebilirlerdi. Bu zaten beklenen bir şeydi Final 8'e kalan bir takım için. Fakat Olympiakos'u deplasmanda yeniyorlar. Aslında o senaryo dün karşılaştığımız senaryoya çok benziyor. Fenerbahçe Beko'nun ilk maçta 40 sayıya yakın bir fark atmış olması, ikinci maçta Saronos Yasikevicius'un öğrencilerine bir ders vermiş. Yasikevicius'un ben ilk maç sonrası konuşmasını da dinledim. Orada söylediği şey, ikinci maçta elimizden geleni yapacağız dedi, direnç göstereceğiz değildi, kazanacağız dedi. Ve şimdi seriyi birbirle Litvanya'ya taşıdılar. Belki başarı elde edecekler, belki edemeyecekler. Ki bana kalırsa Obradovic karşısında çok da ciddi bir şansları yok Fenerbahçe Beko karşısında. Fenerbahçe Beko bu turun geçen tarafı olacaktır diye düşünüyorum ben. Ona rağmen bu zamana kadar koydukları karakterle, bu sene oynadıkları basketbol, geçen sene oynadıkları basketbol beni çok tatmin etti açıkçası. Diğer taraftan bugün Anadolu Efes Barcelona ile ikinci maçı oynayacak. bakıldığı zaman daha denk bir eşleşme. Biri birinci ile sekizinci, biri dördüncü ile beşincinin oyunu. Fakat Barcelona Lassa nedense bana Anadolu Efes karşısında İstanbul'da bir galibiyet alabilecek bir izlenimini hiç vermedi. Ne normal sezon maçında ne ilk bu seride kaybettikleri ilk maçta az bir sayı farkla bitmesine rağmen hiç Barcelona Lassa'nın bu maçı kazanabileceğini düşünmedim ben. Ama Yasikevicius ve Zalgiris ikinci maçta koyduğu karakterle maçın içinde bile bu adamlar en azından ciddi bir direnç gösteriyor dedirtti. Ne düşünüyorsun bu konuda?
Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Sonos Yasikevicius aslında Zalgiris Kaunas'ın bana göre lideri. Yani hocası koçundan ziyade lideri aslında. Hani bazı oyuncular vardır takımın işte atıyorum işte NBA'den örnek vereyim. James Harden Houston'un şeyidir, lideri şu anda. Onun takımıdır mesela. Ya da şu anda LeBron James Lakers'a gitti, onun takımı. Stephen Curry onun takımı mesela. Onun takımı mesela. Ama şu anda Zalgiris'e baktığımız zaman Sarunas Yasikevicius'un kontrolünde. Çünkü geçen sene de oynattığı basketbol müthişti. Çok iyi işimdeydi. Elindeki kısıtlı nüveden çok iyi faydalandı. Bu sene daha da kısıtlı. Kevin Pangos gibi önemli oyuncusunu kaybetti. Ki geçen sene %45'e yakın bir üçlükle %60'tan yakında bir sağ içi oynuyordu. Ya bana göre aslında bu kan kaybetmesine rağmen hala da bu çabayı, bu mücadeleyi göstermesi muazzam bir şey. Onun yanında benim nazarımda tabii ki de Fenerbahçe-Beko hatta finali bile göreceğini düşünüyorum. Yani oyunu. Ama Obradovic aslında biraz da dün oyuncuları biraz tokat olsun diye biraz bekledi maçı aslında. Kaybetmeyi de göze aldı diyebilirim. Çünkü oyunculara bu turnuvayı kazanmak istiyorsanız kendinize gelin mesajı vermek için aslında biraz da çok müdahale etmedi nazarımda. Anadolu Efes kısmına gelirsek aslında Anadolu Efes bu zamana kadar hep yenildiği maçlara baktığımız zaman hep kendi kendilerini imha ettikleri noktalarda maçı kaybeder. Yoksa aslında ellerinde çok çok iyi bir kadro var.
Klasik korkunç oynanan bir üçüncü çeyrek, evet. Ergin Ataman takımı.
Klasik bir şimdi. Zaten Barcelona'ya kaybedilen maçtı normal sezonunda. Muazzam oynayıp üçüncü çeyrekte bir anda böyle takımı yani bayır aşağı gitmesinden kaynaklanan bir durum vardı. Ama şimdi baktığımız zaman bana göre hani Avrupa'daki yani bana göre Real Madrid ve CSKA'yı çıkartırsak en iyi guardlar şu anda Anadolu Efes'te.
Shane Larkin'in performansı gerçekten çok önemli. Shane Larkin'in performansıyla Anadolu Efes finali de görebilir. Bu turda Barcelona'ya veda dedi.
Yani Miss için yetmediği anlarda Shane Larkin'in devreye girmesi gerekiyor. Hatta Ergin Ataman bana göre bazen böyle şey yapıyor. Eksik kalıyor bunda. İkisini aynı anda oynatabilme opsiyonu da var çünkü. İki oyuncunun hem iç hem dış anlamında çok büyük katkısı var takıma. Dediğim gibi yani Anadolu Efes kendi kendine göbek bağını kesecek aslında. Bana göre Barcelona'nın hiçbir şey yok. Barcelona zaten uzun zamandır bir krizin içerisinde. Yani hiçbir şekilde oyuncularından yeteri kadar verim alamıyor. Ellerinde iyi bir nüve olsa bile bunu kullanamıyor. Onu geçtim. Aslında bir ekolün ve bir sistemin içerisinde değiller. Bunun da mümessibi olarak aslında yani çok da bir opsiyonları yok. Sadece çıkacaklar, mücadele edecekler ama Anadolu Efes'in fazlasıyla bir karakter koyması gerekiyor. Karakteri koyan maç alacak diye diye düşünüyorum. Ama Anadolu Efes tabii ki de birkaç adım önde.
Bu kadar sempatik geliştirdikleri bir sürü sene sonrası kendilerini ciddi bir taraftar portfolyosu da yarattılar. Salonları biraz dolmaya başladı. Umarım ben bu sene gerçekten sene başından beri Ergin Ataman'ın da bir Final Four görmesini, iki Türk takımıyla orada olmayı çok istiyordum. Barcelona eşleşmesi onlar için çok ciddi bir avantaj. Ev sahibi avantajını tutmaları da ciddi bir faktör bu eşleşmede. Umarım iki takımla Final Four görürüz bu sezon.
İnşallah. Yani
final göremiyoruz onu biliyorum ama.
Yani ben şey taraftan yani Real Madrid Fenerbahçe finali göreceğimiz diye tahmin ediyorum ama Anadolu Efes bu sene yaptığı sıçramayla beraber son yıllardaki o sıkıntılı problemli psikolojiden çıkmış olduğunu gösterdiler bir yandan da. seyircilere, basketbol severlere.
Normal sezonun 5. ya da 6. maçı oynanıyordu. Anadolu Efes Genel Menajeri Alper Yılmaz'la bir etkinlikte beraber olduk, buluştuk. O etkinlikte takımın bu sezon bütçesini arttırdılar. Bunu kabul etti. Ergin Ataman'ın talebinin de bu yönde olduğunu kabul etmişti. Fakat şimdi baktığımız zaman Anadolu Efes'in bundan önce daha ciddi bütçelerle oynadığını ama başarı elde edemediğini duymuştum Alper Yılmaz'dan. Bu sezon bu bütçeyi kurduklarında ciddi bir başarıya ulaşma hedefiyle bu bütçeyi kurduklarını ve en az Final Four görmek istediklerini biliyordum. Bu noktada onların yapılanması, onların saha içi organizasyonu, saha dışı organizasyonu, marketingi her açıdan başarılı olduğunu düşünüyorum ben Anadolu Efes'in.
Tabii sezon. Yani bu aslında bir noktada da iyi kullanmak gerekiyor bunu. Çünkü diyorlar ki başarı gelecekse hani bir şeyleri yapmamız gerekiyor. Bazı riskleri almamız gerekiyor. Bu riski de minimum seviyeyi indirebilmek açısından takıma, kulübe çok az zarar verebilmesi, hatta zararından çok fayda getirebilmesi açısından başka kolları da kullanmak gerekiyor. Yani kulüp yönetimi, PR dediğimiz kısım, taraftarlara ilişkiler, taraftarları maça çekebilme açısından tabii ki de bu, yani sadece kadro kurmakla olmuyor. Yani birden çok kanaldan ilerlemek gerekiyor. O dedikleri, Alper Yılmaz'ın zaten söyledikleri aslında bu yola çıkıyor. Yani bu şey gibi düşünün yani masada yapılan bir projenin tamamen uygulanması aslında. En doğru, en olması gereken, en optimum durum bu aslında. Haliyle de bu Efes'e Final Four olarak geri dönecek. Bir aksilik olmazsa öyle söyleyelim. Yanılabiliriz de her zaman yanılma payı koyalım kendimize. Ama dediğimiz gibi yani bir Final Four olarak geri dönmesi... Uzun yıllardır Efes'in o yaşadığı, Avrupa'da yaşadığı o tıkanmanın önünü açıyor.
Peki, bugün bir deneme sürüşü yaptık beraber. Umarız beğenirsiniz. Ben Dünya, karşımda Mustafa vardı. Treko Artist'e bir başlangıç yapmış olduk böylelikle. Bu şekilde bize olan önerileriniz, sorularınız olursa ilerleyen zamanda bunları aktif hesaplarımızdan, aktif sosyal medya hesaplarımızdan almaya başlayacağız. Buna ek olarak bize ne üzerine konuşmamızı istediğinizi de iletebilirsiniz. Bunlar hakkında da elimize geleni yaparız.
İletebilirsiniz her türlü.
Teşekkürler o zaman. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.